Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Bu depremler 11 ile etkiledi. Yaklaşık 50 bin aşkın vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yaralımız var. Hala bulunamayanlar var. Enkaz altında olanlar var. Türkiye'nin büyük yara aldığı deprem bölgelerini biz de Medyascope ekibi olarak takip ettik. Bu podcast serisinde Medyascope muhabirleri sizlere deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatacak. Bir muhabirin günlüğünü hep birlikte dinleyelim. Bugünkü konuğum Enes Berk Demirkol. Kendisi Kahramanmaraş'a gitmişti. Enes merhaba.
Merhaba.
Enes, şimdi şunu merak ediyorum. Sen Hıdır Göktaş'la birlikte deprem olduktan hemen sonra Kahramanmaraş'a gittin. İlk gördüğündeki izlenimlerin nelerdi?
Şöyle, Maraş'a gitmeden önce zaten yoldaki hislerim çok kötüydü benim. Hıdır abi beni aradığında deprem olduğunu söyledi, hadi gidiyoruz dediğinde hemen telefonu alıp eşimi dostumu aradım önce. Ailemi de aradım. Onlar, yani birkaç arkadaşım Maraş'ta, ailem Hatay'daydı ve o şokla ulaşamadım. Yani bir saat boyunca şokla doğru düzgün hazırlanamadım da deprem bölgesine göre. Üstüme başımı giyindim, kamerayı aldım, çıktım gittim. Ve hani bir saatin sonunda ulaştığımda biraz rahatladım. Daha sonra Adana civarındaydı sanırım. Zaten gitmemiz de çok uzun sürdü bizim. 13 saatin sonunda galiba ulaşabilmiştik Maraş'a. Ama Adana'dayken, Adana'dan Maraş'a geçerken bu Elbistan depremine benzin istasyonunda yakalandık. Hıdır abi arabada. Ben işte ödeme yapıyordum içeride. Çok kuvvetli sallandı ve ben ilk defa hani depreme tanık oldum. Daha önce hiçbir deprem anı yaşamamıştım. Çok uzun sürmemişti tabii oradaki ve beni çok etkilemişti. Daha bölgeye varmadan böyle bir şey yaşamam. Arabaların sallandığını falan gördüm, insanların çığlıklarını ve dedim ki gece 4.17'de buna yakalansaydım ve 88 saniye maruz kalsaydım ne yapardım acaba diye düşündüm ve zaten dona kaldım. Hani herkes dışarıya çıktı ama ben bekledim böyle içeride. Sonra işte dağ yollarından vesaire tırmandık. Nurhak'tan gitmeye çalışıyorduk. Oradaki viyadük çökmüştü. Andır'ın üzerinden dolandık. Maraş'a vardığımızda 13. saatte akşam yağmur yağıyordu. Hava da soğuktu zaten. Şehirde bir koku vardı. İşte hem yağmur kokusu hem enkazın kokusu. Arabadan indik. İnsanların çığlıkları. Yani çok büyük bir kaos ve bir an ne yapacağım ben burada diye düşündüm. Çıkıp gitsek gidemeyiz. Ama şey de değil, yani kaçmayı düşünmedim de. Bir yandan yardım da etmeyi düşündüm ama bir yandan da haber yapmak var. O arada kaldım.
Enes, peki siz oradayken Hıdır abiyle birlikte vatandaşlarla konuştunuz. Enkazdan kurtulan ya da yakınlarını arayan insanlarla konuştunuz. Onlar neler söylüyordu sizlere?
Biz Maraş merkeze ilk girdiğimizde Ebrar sitesine gittik. Oradaki insanlarla konuştuk ve herkesten şu söz vardı: daha İçeride çocuklar var, AFAD yok, polis yok, asker yok, arama kurtarmadan hiçbir görevli kimse yok diyorlardı. Galiba gönüllü bir kişi, vinç operatörü sanırım, şeyi bu makineyi almış, kazmaya çalışıyordu işte. İlk deprem olduğundan beri oradaymış adam ve artık 12. saatin sonunda yorulmuştu, neredeyse bayılacaktı. Ama insanlar hala ona kızıyordu, hani içeride bebeğim var, yardım et bana, kimse bilmiyor. İşte bana kullanmayı öğret. Ondan sonra adama kızıyorlardı ama adam da yani şey değil ki de, yorulmuş, bayılacak, biraz dinlenmesi lazım. Öyle daha çok yardım edebilir. Hani onu da düşünüyorum ama ben de kızıyorum bir yandan. Yani insanlar çok büyük tepkiliydi. Ertesi gün sabah da yine oraya gittik, Ebrar sitesine ve o civarı gezdik. Herkes işte kameraya çıkayım, konuşayım. Basın gelmedi, yerel basın dışında. Polis gelmedi, kimse gelmedi. Bir iki polis arama kurtarmadan bir iki ekip gördüm, birkaç ambulans gördüm. Bir de yanlış hatırlamıyorsam ben gece jandarmayı görmüştüm. Ebrar sitesinde iki kişi jandarma arama kurtarma. Ama ertesi sabah onları göremedim ve insanlar da bu durumdan bahsettiler. Gece burada bir iki tane jandarma vardı. Bir daha göremedik onları diye. Polis arama kurtarmanın sayısı yetersiz. Ve gelseler bile polis arama kurtarma gerekli ekipmanları yok. Hani insanlarımız öldü, çocuklarımız öldü, eşim öldü, dostum öldü. Beni en çok parçalayan şey şu oldu. Bir aile çocuğu, kadın ve eşi yürüyorlardı. Binaların önünden uzaklaşıyorlardı. Annesi ağlayarak çocuğunu teselli ediyordu. Ablan içeride uyuyor. Onu uyandırmayalım. Hadi gidelim buradan diye. Yani bu bayağı bir şey yapmıştı beni. Üzmüştü.
Arama kurtarma çalışmalarının etkin yürütüldüğünü gördün mü sizin kaldığınız süre zarfında?
Yok, hiçbir şekilde. Yani biz 6 gün ya işte Maraş merkezdeydik. Pazarcık, Afşin, Elbistan. Tabii arama kurtarmayı da gördük daha sonraki günlerde. AFAD'dan da birkaç kişiyi gördük. Çadır kentte de gördük. Hep ama tabii 3. günün sonunda artık geliyorlardı ve gelen ekipler ne yapacağını bilmiyorlardı. Yetersizlerdi. Yani ekipmanları yoktu. Afetin ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor artık. Hani Hatay'dan da yavaş yavaş haber alıyor insanlar. Adıyaman'dan da haber alıyorlar. 10 il 11'inin etkilendiği biliniyor. Ve Maraş merkezli olduğu biliniyor. Ama buna rağmen yetersiz ekipmanlarla, yetersiz kişi sayısıyla gelmişlerdi. Çok büyük bir organizasyon eksikliği vardı. Ve herkes de bunu dile getiriyordu ki kendileri kameraya çıkmayı kabul etmediler ama kendileri de bunu biliyorlardı. AFAD gönüllüleri hep konuştu. Personeller çok konuşmak istemedi ama Kızılay gönüllüsü, AFAD gönüllüsü insanlar yetersiz. Hani kusura bakmayın, hakkınızı helal edin gibi söylemlerini ben duyuyordum.
Birazcık daha koordinasyonsuzluğu bana açabilir misin? Çünkü şunu merak ediyorum. İnsanlar mesela Hıdır abiyle konuştuğumuzda şeyi söylemişti. Yemeklerin bile geç geldiğini, ekmeğin bile geç geldiğini söylemişti.
Tabii.
Ondan sonra yine aynı şekilde arama kurtarmanın etkinsizliğinden bahsetmişti. Dolayısıyla insanların üzerindeki o koordinasyonsuzluğun etkisini biraz daha açabilir misin bana?
Ya birincisi şöyle bir şey açacağım ama kendimizi orada o insanların yerine koyduğumuzda, AFAD'ı gördüğümüzde biraz olsun şey oluruz böyle rahatlarız. Ama onların ne yapamadığını gördüğümüzde hani sürekli vinç nerede, işte çekiç nerede, eldiven nerede diye bağıra çağıra halka da bu soruyu sorduklarını gördüğümüzde biz de tedirgin oluruz. Ben tedirgin oldum orada ne yapacak bunlar diye. İçeride çocuğunu, babasını, annesini bekleyen insanlar daha da büyük tedirgin olmuştur. Bir tane araba var. Arabanın içerisinde 5 tane personel var. Arkada 2 tane çekiç, işte kask, ne bileyim eldiven, çakmak gibi 3-5 eşya var böyle. Hani arabayı da gördüm. Yani Ebrar sitesi kaç katlı? 13 katlıydı galiba ya da daha fazlaydı. Nasıl oradan 2 tane çekiçle birini kurtarmayı düşünüyorlar? Onu anlamadım. Yemek getiriyorlar. Yemekler tabii ki de geç geliyordu. Ekmek getirmiş bir sürü. Ekmeği dışarıya atmışlar. Hava eksi 10 küsür derece. Ekmek donmuş. Ateşte onu ısıtmaya çalışıyor insanlar. Su getirmişler. Sular dışarıda duruyor. Hani basit üstüne bir çadır bile, hani çadırı da geçtim. Hani bir perde alın yani enkazdan bir şey alın, bir sofra alın, üstünü örtün bari. Onu bile yapmıyorlardı. Su buz gibi, işte ekmek buz gibi, alakasız böyle gereksiz eşyalar vardı. Yani ya nereden tutsam hani şey yapmak da istemiyorum böyle sürekli saldırayım, muhalefet edeyim istemiyorum tabii canım. Öyle bir derdim de yok ama gördüğüm oydu yani.
Aslında biraz daha bunu bu kadar çok sormamın sebebi koordinasyonsuzluk ve arama kurtarmanın nedenli olduğunu açmak istememin sebebi şu: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helallik istedi insanlardan. Daha sonrasında insanlar helal etmediğini söyleyince vatandaşlara kızmakta haklısınız dedi. Dolayısıyla oradaki durumun biraz daha iç yüzünü de öğrenmek istiyorum. Çünkü şundan kaynaklı. Koca koca binalardan bahsediyoruz. Bir binadan kaç tane cansız beden çıkabilir? Ya da insanların seslerinin geldiği söyleniyor. Enkaz altındayken o seslere rağmen hala arama kurtarma çalışmalarının etkin olmadığını söylüyorlar ve daha sonrasında da yine o insanların öldüğünü söylüyorlar. Dolayısıyla ben de bu yüzden biraz daha merak ediyorum. Senin az önce anlattıklarından yola çıkarak şunu da sormak istiyorum. Çadır sorunundan da bahsettin. Yiyecekleri koyabilecek çadırlardan da yoktu dedin. Çadırlar hangi günde gelmeye başladı ve insanlar ne zaman çadırlara gerçekten yerleşebildi?
Ya şöyle, kaçıncı günde geldi emin değilim ama benim gördüğüm 6 Şubat akşamı Maraş'taydık, çadır yoktu. 7 Şubat'ta yine Maraş'taydık. Bu sefer bu Trabzon Caddesi, Azerbaycan Caddesi'ni de gezdik. Yukarıdaki mahallelere gittik. Orada da çadır göremedim. Yani ikinci gün AFAD'ı da göremedim zaten. Yani çadır tabii ki de yoktu. Bir iki insanlar baraka yapmaya çalışıyorlardı ama tabii yağmurdan vesaire o da etkisizdi. Pazarcığa geçtik. Üçüncü gün. Pazarcıktayken bize bir çadır kent kurulduğunu söylendi. Sonra çadır kente gittik. Çadır, kaç tane çadır vardı bilmiyorum ama çadır çok yetersizdi. İnsanlar şeyden bahsediyordu işte kurayla verilecek. Farklı insanlar, farklı aileler aynı çadırlarda kalacaklar. İşte 10 kişiyi bir tane çadıra tıkıştırıyorlardı. Ve işte her geçen gün biraz daha çadır gelecek diye insanları telkin ediyorlardı. Yani Atatürk Parkı'nda, Pazarcık'ta Atatürk Parkı'ndaydı çadır kent. Kaç tane var? Yani yeterli değildi. Sonra biz şeye gittik, çadır kentten sonra Pazarcık'ta merkezde gezdik, yukarıdaki mahallelere çıktık. Orada şeyi öğrendik işte, Büyük Nacara'da tipiden dolayı yol kapalı, ulaşım yok, helikopterle de gitmiyorlar. Hani üçüncü gün bunu söylüyorlardı. Biz tabii ki de gidemedik, hani koca koca araçların geçemediği yollardan geçemedik. Orayı duyuyorduk, orada işte hala haber alınamayan insanlardan bahsediyorlardı, akrabaları orada. Çocuklar donarak, ya bir kişi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum, motosikletiyle geçmeye çalışmış. Büyük Nacara kadar çıkamamış ama bir köye, altındaki bir köye gelmiş. Çocuğun donarak öldüğünü görmüş. Ondan sonra geri aşağıya inmiş. İşte üçüncü günün gecesi biz ara sokaklarda böyle evlere giren insanlar görüyorduk. Biri nöbet tutuyor dışarıda, hani sallanırsa diye hemen haber verecek. Bütün cam pencere açık. Bir iki saat birileri evde kestiriyor, dışarıya çıkıyor, diğerleri geliyor ve barakalar yapmaya çalışıyorlar. Dördüncü günde bir iki tane daha çadır geldi. Beşinci gün, altıncı gün. Yani ben sonraki hafta bir daha gittiğimde hala çadır probleminden bahsediyordu. Ve bugün hala çadır probleminden bahsediliyor.
Enes, siz bir de köyleri de gezdiniz Hıdır abiyle birlikte. Köylerdeki durumlar nasıldı? Biz daha çok çünkü şehir merkezini konuşuyoruz ama köylerdeki durumları da aslında biraz daha fazla merak ediyorum. Oradaki insanlara yemekler ulaşabiliyor muydu?
Köylerdeki insanlara yemekler AFAD tarafından ulaştırılamıyordu diye duyduk. Çorum'dan gönüllü insanlar gelmiş ilk başta. Gelmeye çalışmış köylere, şehir merkezine vermişler. Köylere yemek galiba dördüncü gün yavaş yavaş gelmeye başlamış. Ve dördüncü gün yeni yeni işte helikopterler geliyordu. Bizim işte videolarımızda da var o. İnsanlar artık ölülerini defnediyordu ve hala işte yemek sorunundan bahsediyor. Zaten çadır yok. İnsanlar çadırı geçmiş, hani herkes de donarak da öldüler dedi. Dördüncü gün biz de şahit olduk. Yani o söylenti değilmiş. Bebekler donarak öldüğünü söyledi. İşte AFAD'ın gelmediğini, kimsenin gelmediğini, biz kendi imkanlarımızla ölülerimize ulaştığımızı ve işte kalan artık hangi sağlam evde ne yemek kaldıysa onları alıp onların yemeğini yapmaya çalışmışlar. Köylülere zannediyorum ki 4. günün sonunda, 5. günde bir köyü doyuracak kadar yemek gelmiştir ki zaten köyün de yarısından çoğu ölmüştü yani.
Enes, sen ikinci kez Cansu Timur'la birlikte de Kahramanmaraş'a gittin. Orada da çok fazla insanlarla konuşma şansını yakaladın. Oradaki insanların pek çoğunun sizin gönderdiğiniz görüntülerden ve izlenimlerinizden anladığım kadarıyla ağır hasarlı evlerine girip eşyalarını aldıkları videolar gönderiyordunuz mesela. O insanlar kendi evlerinden eşyalarını alıp nereye taşınıyorlardı?
Biz gezerken hep şeyi duyduk zaten, artık hani evlere giriyoruz yavaş yavaş. Kalmasak bile eşyalarımızı alacağız. Dışarıda bir yere koyacağız. Bu süreç böyle devam etmeyecek çünkü diyorlardı. Yarın öbür gün bir şey olduğunda hani eşyalarımız yanımızda dursun. Üstünü bir brandayla kapatalım. Bir yere taşındığımızda ya da işte konteynerler gelebilirse artık konteynere yerleştireceğiz gibi şeyler söyleniyordu. Hani belirli bir yer yok. Biz işte köylere de gittiğimizde, şehir merkezindeki insanlarla konuştuğumuzda, varsa yakın çevrede hasar görmemiş illere taşımaya çalışıyorlardı eşyalarını. Yoksa da boş bir araziye götürüp üstünü brandayla kapatıp orada muhafaza ediyorlardı.
Bir de şunu da sormak istiyorum. Biz hep olumsuz ya da işte yardımların geç gelmesi, koordinasyonsuzluk, hijyen sorunu, kadınların, bebeklerin ihtiyaçlarının çok da fazla giderilmediğini konuşuyorduk. Senin gördüğün hiç mi gerçekten olumlu ve kayda değer bir şey yok?
Cansu'yla beraber gittiğimizde en olumlu gördüğüm şey şu oldu. Pazarcık'taki çadır kentte telefonları ve bilgisayarı, kameraları şarj ediyorduk. Dışarıda çadırların ortasında bir şarj ünitesi vardı. Oraya şarj ettik. Sonra gittik bankta oturuyorduk. Bir tane teyze çıktı, dedi ki sakın dedi buradan ayrılmayın. Biz misafire hasret kaldık. Sizi misafir edeceğim dedi. Biz de tamam dedik. Bekleyin dedi, namazımı kılıp geliyorum. Namazını kıldı, çayını demledi. Birkaç tane de bisküvi getirdi. Hani biz utanıyorduk bisküvi yemeye. Çayı içmeyen, siz kendiniz şey yapın dedik. Yok dedi, hani yiyeceksiniz, sohbet edeceğiz vesaire. Tamam dedik. Ablayla sohbet ediyorduk. Dedi ki hani bizden her şey geçti. Deprem oldu. Ölenler öldü, kalanlar kaldı. Ev yıkıldı, kaldı. Bunlar önemli değil. İstanbul'da bir deprem olacak. Ne zaman olacağı belli değil. Bize deprem olduğunda İstanbul yardım etti. Ama yarın onlara deprem olursa biz yardım edemeyiz. Gördüğüm ve duyduğum en olumlu şey bu oldu. Hala insanlar orada kendi acısını unutmamış tabii de bir kenara bırakmış artık. Olabilecek daha büyük facialara düşünüyorlardı ve nasıl yardım edeceğiz? Devlet bu konuda ne yapmalı? Hükümet ne yapmalı? Muhalefet ne yapmalı? Bunları tartışıyorlardı. İstanbul'da deprem olursa ne olur? Herkes bunu tartışıyordu ve bunun için bir şeyler yapmak istiyorlardı. En azından seslerini duyurmak istiyorlardı. Bize söylediler. Ve hep duyduğum olumlu şeyler de gördüğüm olumlu şeyler insanların bu yardımlaşması oldu. Başka illerden gelmesi, işte akrabalarının, eşinin, dostunun yardım etmesi. Elbistan'da bir adamla konuşuyorduk. İlk depremde dışarıya çıkmışlar. Elbistan'a bir şey olmamış. Ama sonra eve girmişler. İkinci depremde yerle bir olmuş ev. Allah'tan dedi bütün ailem kurtuldu, çıktık. Ama dedi ilk buraya gelen dedi işte Çorum'dan gönüllü ekibi geldi dedi. Haberi duyar duymaz yola çıkmışlar. Kaç saat sonra buradalardı ve bütün ailemi onlar kurtardı dedi. Ve bu hani bir dernek değil, AFAD değil, bir şey değil. Sadece bir 10 kişi, 12 kişilik bir gönüllü grubuydu. Ama burada şuna da değinmek istiyorum. İlk gün şöyle bir sorun da vardı. İşte koordinasyon olmadığı için gönüllüler de gelmek istiyordu. Ama bir yolu tıkamışlardı. Maraş'a kimse giremiyordu. Herkes tırlara bir şeyler yüklemiş. Yola çıkıyor kafasına göre. Ama yardım ulaşamıyor ki. İkinci haftada böyle bir sorun vardı. Getirmiş, her şeyi getirmiş. Kıyafet getirmiş, ekmek, su getirmiş. Yine etrafa bırakıyordu. Yani insanlar şey değil ki orada, adı ne? Hani böyle yardıma muhtaç insanlar ama şey değiller, böyle gariban, ne bileyim, sokakta kalan tipler değiller yani. Depremden hasar görmüş evleri, insanlar sokağa atmış kendisini, kıyafetleri yok, ekmekleri yok, suları yok. İstedikleri bu. Ama insanlar dalga geçer gibi, birkaç kişi tabii. İşte kıyafet atıyorlar böyle, al bunu giy. İşte getirdik ekmek, ortada duruyor, alırsan alırsın. Herkes vicdanı rahatlatmış, geri gitmiş, köyüne dönmüş. Orada anlatıyor işte. Ankara'da da ben duydum geldiğimde, konuşuyorlar. İkinci gelişimde Ankara'ya, kafede oturuyorduk. İşte diyordu ki yanımızdaki masada, biz gittik, görevimizi gerçekleştirdik. Orayı bıraktık, geri döndük, alan alsın.
Enes, son olarak şunu da sormak istiyorum sana. Bir gazeteci olarak böyle bir felaketle ilk kez karşılaşıyoruz her birimiz. Dolayısıyla bu deprem felaketi seni kişisel olarak nasıl etkiledi?
Ya şöyle, şimdi ben 1 Şubat'ta işe başladım. 6 Şubat'ta bu olay oldu. Ve işte gittik, bir hafta kaldık, geldik. Ben hep böyle işte zaten doğa sporlarıyla, bu aksiyonlu şeylerle hep uğraşıyordum. Ama yani ilk defa bu kadar çok, yani yine soğukkanlı kalmaya çalıştım ama çok tedirgin oldum. Hani ne olacak? Hep onu düşündüm. Hani biz gideceğiz, evimize döneceğiz. İnsanlar burada ne yapacak? Yani evleri yıkıldı. Ben evimi özlüyorum mesela. 2 gün başka bir yerde kalsam, 3. gün evimi özlüyorum. Bu insanlar ne yapacak? Onları düşünüyordum ve bu o kadar büyük etkiledi ki beni. Her gün not almaya başladım. İşte ses kaydı aldım, hislerimi anlattım. Sonra Ankara'ya geldiğimde şöyle bir şey oldu. İlk gece geldim eve, duşa girdim. İşte bir saat duştan çıkamadım. O kokular böyle buharlarda karışmış, kafamın içinde bir şeyler, yine çığlıklar falan filan. Bir hafta kendimi tuttum. Bir haftanın sonunda o banyoda 1 saat boyunca ağladım. Yani sürekli böyle sesler, görüntüler gözümün önüne geliyordu. Böyle 2-3 gün şey oldum, böyle çok durgun bir Enes artık. Hani eskiden sürekli şaka yapan, sürekli insanlarla uğraşan, kendimle uğraşan, laf sokan bir Enes'ken böyle bir durdum sadece. Bir yerlere dalmaya başladım ve hani şöyle bir şey olur. Bir arkadaşınla konuşursun. İşte 10 yıldır arkadaşındır. En son muhabbetin sonunda ne kadar büyüdüğünü hissedersin, bundan bahsedersin arkadaşına. Ben işte bir hafta sonra tek başıma bir dışarıya çıktım. Oturdum gece. Dedim ki Enes, işte bu 10 günde büyümüşsün sen. Öyle bir şey oldu. Ne bileyim, bir olgunluk mu denir artık? Bir şeyler oldu, bir şeyler değişti yani, onu fark ettim kendimde.
Enes, çok teşekkür ederim gözlemlerini aktardığın için.
Ben teşekkür ederim Gamze.
Medyaskop deprem bölgesinde gelişmeleri an be an aktarmaya devam edecek. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ya da web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.
Dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8.500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.